Ayrım 16.
Erkeklerle konuşurken edalı bir sesle konuşmayın. K33 Ahzab suresi ayet 32 şeklinde hükümler koymuş. Ya tüm olarak kadın sınıfını azarlamak, aşağılamak üzere erkek kullarını sözcü kılmış ve örneğin Yusuf'u, siz kadınların düzeni büyüktür. K12 Yusuf suresi ayet 28-29 diye konuşturmuş ya da korku satmak üzere, ey kadınlar Allah'tan sakının. K33 Ahzab suresi ayet 55 diye şiddet saçmıştır. Ve ne ilginçtir ki Muhammed'in tanımladığı Tanrı, daha insan neslini yarattığı ilk anlardan itibaren hep erkek kullarına hitap etmeyi gelenek edinmiş ve kadını kendisine muhatap kılmayı kibirine yedirememiştir. Nitekim Kur'an'ın Adem ve Havva ile ilgili ayetlerinde Tanrı'nın hep Adem'e hitaben konuştuğu, hep ona iltifatlar yağdırıp imtiyazlar bağışladığı görülür. Örneğin Bakara suresinde, ey Adem sen ve eşin cennette kal. K2 Bakara suresi ayet 35 diye yazılıdır. Yani güzel müjde sadece Adem'e bildirilmiştir. Yine bu sureden anlaşılmaktadır ki, her şeyin adını sadece Adem'e öğretmiş ve bu adları meleklere bildirmesini sadece ondan istemiştir. K2 Bakara suresi ayet 31-34. Hatta bununla da yetinmemiş, başta melekler olmak üzere tüm varlıkların Adem'e secde etmelerini emretmiştir. K2 Bakara suresi ayet 34. Bütün meleklerin bu emre riayet edip iblisin büyüklük taslayarak secde etmekten kaçınması üzerine de iblisi azarlamış ve cehennem ateşiyle yıldırdıktan sonra K7 Araf suresi ayet 7-18. Adem'i uyarmak üzere, ey Adem, doğrusu bu, iblis, senin ve eşinin düşmanıdır diye konuşmuştur. K20 Taha suresi ayet 117-119. Adem'e layık gördüğü bu hitaplardan ve bu uyarlamalardan hiçbirini Havva'ya yapmamıştır. Yine Bakara suresinde, Tanrı insanlara yapmış olduğu iyilikleri hatırlatırken, size işkence eden kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. K2 Bakara suresi ayet 49. Demek suretiyle muhatabının erkekler olduğunu anlatmıştır. Erkeklere hitap eder şekilde davranmasının bir nedeni de muhtemelen onlara sağladığı imtiyazları açığa vurmak ve kadınları onların hizmetine ve sömürüsüne terk ettiğini anlatmak olmalıdır. Bugün size temiz kadınlar helal kılındı. K5 Maide suresi ayet 5. Kadınlara evlenme teklif etmenizde sorumluluk yoktur. K2 Bakara suresi ayet 235. Ey inananlar! Size iman sahibi kadınlar geldi mi onları sınayın. K60 Müntehine suresi ayet 10. Hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. K4 Nisa suresi ayet 4. Mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse ellerindeki mümin cariyelerden alsın. K4 Nisa suresi ayet 25. Kadınlar tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin. K2 Bakara suresi ayet 223. Oruç tuttuğunuz günlerin gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. K2 Bakara suresi ayet 187. Bir eşin yerine bir başka eşi almak isterseniz, K4 Nisa suresi ayet 20. Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz temizlenin. Kadınlara yaklaşmışsanız teyemmüm edin. K5 Maide suresi ayet 6. Ey inananlar! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur. Onlardan sakının. K64 Tegabun suresi ayet 14. Yukarıdaki ve daha nice benzeri ayetlerde Tanrı, çeşitli edatlar ya da hitap şekilleriyle hep erkeklere yönelik olarak konuşmaktadır. Siz ya da ey inananlar şeklindeki sözcükler hep erkekler anlamındadır. Hep onları kendisine yakın bilmiş, onlara nimetler vermiştir. Siz ya da ey inananlar yerine zaman zaman başka hitap şekillerine de yer verdiği olmuştur. Örneğin Duhan suresinde, Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlar ise güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarındadır. ince ipekten ve parlak atlaslardan giyinerek otururlar. Onları iri siyah gözlülerle, hurilerle eşlendiriniz. K44 Duhan Suresi ayet 52-55 ya da Naziat Suresinde şüphe yok ki çekinenlere bir kurtuluş, bir kutluluk, bir murada eriş yeri var. Bahçeler, üzümler ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar ve dopdolu kadeh. K79 Naziat Suresi ayet 31-34. Bütün bu ve bunlara benzer ayetlerdeki hitaplar ve örneğin defterleri sağdan verilenler ya da sakınanlar ya da çekinenler şeklindeki deyimler hep erkekler anlamındadır. Tanrı sadece onları kendisine muhatap edinerek, sadece onların ihtiyaçlarını, mutluluklarını ve şehvet duygularını düşünerek sadece onlara hitaben konuşmaktadır. Çünkü memeleri yeni sertleşmiş kızların ve güzel hurilerin inanan kullardan sadece erkekleri ilgilendireceği aşikardır. Daha başka bir deyişle Tanrı, Müslüman erkekleri kendinden bilmekte ve sadece onlara hitap etmektedir. Fakat bununla da kalmayıp Kur'an'ı dahi onlar için gönderdiğini Bakara suresinin şu ayetiyle ortaya vurmaktadır. Kadınları boşadığınızda müddetleri sona ererken onları güzellikle bırakın. Allah'ın üzerinize olan nimetini öğüt vermek üzere size indirdiği kitap ve hikmeti anın. K2 Bakara suresi ayet 231. Görülüyor ki Tanrı burada erkeklere hitaben emir vermekte ve onlara kadınları boşarlarken iddet süresini beklemelerini bildirmektedir. Bunu bildirdikten sonra da şunu hatırlatmaktadır. Siz erkeklere indirdiğimiz Kur'an'ı anın. Tanrı'nın yukarıdaki şekilde sadece erkekleri kendisine muhatap edindiğini, sadece onlara ihsan bahşettiğini, Kur'an'ı dahi sadece onlara nimet yağdırmak üzere indirdiğini ilk kez fark eden kişi, Muhammed'in karılarından Ümmü Seleme olmuştur. Gerçekten de Sadık Hasan'ın Husn al-Usva adlı kitabında açıkladığı bir hadisten anlıyoruz ki, Ümmü Seleme Tanrı'nın bu taraftarlığına ve haksızlığına tanık olarak Muhammed'e şunu sormuştur. Neden Tanrı erkeklere hitap eder ve kadınlara etmez? Kadınların takdiri nedir ki acep? Bu soru üzerine Muhammed, güya Tanrı'ya başvurur ve Ümmü Seleme'nin şikayetini iletir. Bu girişimin sonucu olarak Tanrı'nın inanmış erkek ve kadınlar ibaresini kapsayan şu ayeti gönderdiğini söyler. İnanmış erkek ve kadınları ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün onlara şöyle denecektir. Müjde, içinde temelli kalacağınız cennetler sizindir. K57 Hadid Suresi ayet 12. Ve işte Ümmü Seleme'nin gayretiyle Kur'an'a girdiği söylenen bu ve buna benzer diğer bazı ayetlerdeki mümin ve mümine şeklindeki hitap tarzına bakarak şeriatçı yazarlar, Tanrı'nın sadece erkekleri değil aynı zamanda kadınları da muhatap edindiğini savunurlar. Ne var ki bu iddiaları ve savunmaları geçerli saymak mümkün değildir. Çünkü bir kere Kur'an'daki ayetlerin %90'a yakın bir kısmı sadece erkeklere hitaben formüle edilmiş ve Kur'an'ın erkeklere gönderildiği bildirilmişken, bazı ayetlerde inanmış erkekler deyimi yanında inanmış kadınlar denmiş olmasının kadınlar lehine sonuç vermesi düşünülemez. Yine bunun gibi inanmış kadınlar deyimi bütün bu ayetlerde üçüncü şahıs şeklinde kullanılmıştır. İnanmış kadınları gördüğün gün onlara şöyle denecektir ve bu tür ayetleri bu şekilde yollarken Tanrı, Muhammed aracılığıyla Ümmü Seleme'ye ve bu vesileyle tüm kadınlara herhalde yeni bir azizlikte bulunmuş olmalıdır ki, cennetleri sadece erkeklerin mutluluk duyacakları, ceylan gözlü yaşıt kızlar ve memeleri yeni sertleşmiş hurilerle doldurduğunu açıklamıştır. K79 Naziat Suresi ayet 31-34. Öte yandan inanmış erkekler ve inanmış kadınlar diye yaptığı göstermelik konuşmasından hemen sonra erkeklere hitap usulünü eskisinden de daha azimli olarak sürdürmüştür. Buna karşılık kadınlar için doğrudan doğruya hitap tarzı yerine onlar ya da kadınlar şeklinde üçüncü şahıs sigasına yer vermiştir. Örneğin Nisa suresinde karı kocanın serkeşliklerini hükme bağlamak üzere kadınlar için erkekleri ikaz ederken ve serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, nihayet dövün. K4 Nisa suresi ayet 34 derken doğrudan doğruya erkeklere hitap ettiği halde erkeklerin serkeşliği konusunda konuşurken kadını üçüncü şahıs durumunda tutmuştur. Eğer kadın kocasının serkeşliğinden endişe edecek olursa bu endişesine hakim olup kocasıyla anlaşmalıdır. K4 Nisa suresi ayet 128. Görülüyor ki Tanrı burada sadece kadını hitap edilemez yaratık saymakla kalmamış. Fakat aynı zamanda onu her daim eşitsiz kıldığının bir kanıtını daha sergilemiştir. Çünkü kadının serkeşliği halinde kocaya dayak atma hakkını tanıdığı ve en azından kadını yatağına almamayı emrettiği halde, erkeğin serkeşliği halinde kadına endişesine hakim olup kocasıyla anlaşmasını emretmiştir. Daha açıkçası kadınları kendine erkekler gibi yakın saymamış ve erkek için kullandığı sıcak deyimleri kadınlara layık bulmamıştır. Siz kadınlar şeklindeki sözcükleri kullandığı zamanlar dahi bunu kadın sınıfını korkutmak ya da aşağılatmak maksadıyla yapmıştır. Siz kadınların düzeni büyüktür. K12 Yusuf Suresi ayet 28-29. Kocalarına itaatkar ve hizmetkar olan kadınlara bu iyiliklerinin karşılığı olarak cennete girme lütfunda bulunurken bile onlara çoğu kez sizler diye hitap etmeyi zulbilmiş ve bu ihsanını kocalar aracılığıyla açıklamıştır. Siz erkekler ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete girin. K43 Zuhruf Suresi ayet 69-70. Tanrı'nın ahdini yerine getiren müminlerin, erkeklerin, eşlerinin iyi olanları da oraya giderler. K12 Rad Suresi ayet 20-24. Birçok hallerde bu hitap tarzını Tanrı sanki yabancıdan söz ediyormuş gibi onlar sözcüğüne bağlamıştır. Onlarla, kadınlarla, velilerinin izniyle evlenin. K4 Nisa Suresi ayet 25. Onları boşadığınızda artık onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur. K33 Ahzab Suresi ayet 49. Tanrı'yı yukarıdaki şekilde konuşur gösteren Muhammed, inanan erkekleri kendi oğulları gibi göstermiş, kendi ümmeti olarak benimsemiştir. Fakat kadınlar için aynı dili kullanmamıştır. Nitekim Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisinde inanan erkeklerle ilgili olarak, "Bir baba oğlu için neyse, ben de sizin için öyleyim." demiştir. Öte yandan Buhari, Müslim ve İbn Mace gibi kaynakların bildirdiği hadislerde Muhammed'in inanan erkekleri kendisine muhatap edinerek kadınlara karşı adeta cephe aldığı görülür. Şu ilginç örneği verelim. "Dikkat edin, hepiniz çoban, hepiniz güttüğünden mesulsünüz. Kişinin efradı ailesine infak ettiği sadakadır. Kadın malı, güzelliği, asaleti ve dindarlığı yüzünden nikah edilir. Sizden biriniz ailesiyle münasebette bulunduğunuz zaman artık sizin için en çok korktuğum şey kadınlara uymanızdır." Sayısız nice örneklerden bir ikisi olmak üzere belirttiğimiz bu örneklerde yer alan "hepiniz", "sizden biriniz", "sizin" vesaire şeklindeki sözcükler hep erkeklere hitap tarzını göstermektedir. Hepsi de erkeklerin kadınlara üstünlüğünü, efendiliğini vurgulamak ve erkek sınıfının çıkarlarını ve rahatını simgelemek amacıyla kullanılmıştır. Ümmet sözcüğü içinde durum aşağı yukarı budur. Her ne kadar Ebu Davud'un ve İbn Mace'nin Ali'ye atfen sundukları bir hadiste "ipek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir" denmiş ise de Muhammed'in gerçek anlamda ümmet olarak benimsediği sınıf erkek sınıfıdır. Çünkü genel olarak bu sözcüğü o erkekler için kullanmıştır. El-Cüşemi'nin rivayet ettiği bir hadis şöyledir: "Ey ümmetim, kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar sizin emriniz altındadırlar. Sizin kölelerinizdir." İnanan kadınları sadece erkeklerin hizmetinde sayarak ümmetim sözcüğünün dışında bırakmakla ve kendinden uzak saymakla kalmamış, fakat cehennem azabına layık kılmayı da bu yabancılığının uzantısı yapmıştır. "Cehennemi gördüm, bir baktım ki halkının ekseriyetini kadınlar teşkil ediyor." Gerçekten de kadınlar aleyhinde yukarıdaki şekilde konuşurken Muhammed, hemen her fırsatta cehenneme girenlerin çoğunluğunun kadınlar olduğunu belirtmekten geri kalmamıştır. Belirtirken de aklen ve dinen dun ve ruhen kötü, küfranlı, nankör yaratıklar sayıldıkları için cehennemlik olduklarını onların yüzüne vurmuştur. Daha önce vermiş olduğumuz örneği hatırlatacak olursak, Ebu Said-i Hudri'nin rivayetine göre bir bayram günü kadınların yanından geçerken kadınlar bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu sizler idiniz şeklinde konuşmuş ve bunun nedeni sorulduğunda kadının tanıklığının erkeğinkine nazaran yarı değerde olduğunu ve Kur'an'da bunun böyle yazıldığını, bu nedenle kadınların aklen eksik yaratılmış olduklarını ve öte yandan hayızlı yaratıldıkları için namaz kılamaz, oruç tutamaz olduklarını, dolayısıyla dinen eksik bulunduklarını bildirmiştir. Öte yandan İbni Abbas rivayetine dayalı bir diğer hadisinde de, kadınlar kocalarına karşı küfran ederler, ihsana karşı küfrederler. Birisine dünya ihsan etsen de sonra senden hoşuna gitmeyen bir şey görse, ben senden hiçbir hayır görmedim der şeklinde konuşmuş ve cehennemdekilerin çoğunluğunu doldurmaları nedenini ortaya vurmuştur. Görülüyor ki Muhammed'e göre Tanrı kadınları cehennemlik yapabilmek için çareler düşünmüş ve bu nedenle onları aklen ve dinen dun, nankör, küfranlı vesaire olarak yaratmıştır. Aklen dun eksik olmaları için Kur'an'a iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir şeklinde ayet koymuş, dinen eksik olsunlar diye onları hayızlı yapmış ve nihayet dilediği kişileri iyi huylu hayırlı kılmak ve örneğin kalbini açıp paklamak ve doğru yola sokmak olanağına sahip iken bu iktidarını kadınlar lehine kullanmamıştır. 7. Muhammed'e göre Tanrı meleklerini, elçilerini ve değer bildiği her şeyi erkek cinsinden yaratmıştır. Her dinde olduğu gibi İslam dininde de melekler dinsel inançların önemli bir yönünü oluşturur. Kur'an'da sık sık rastlanan bu varlıkların yerle gök arasını doldurduğu, gök halkı diye çağrıldığı, derecelere ayrıldığı, Tanrı'nın yardımcıları durumunda oldukları, onun adına evreni kontrol altına aldıkları, tanrısal emirlerin, vahyin, Cebrail aracılığıyla peygambere bildirilmesini sağladıkları, bazılarının insanların ruhunu alma işiyle meşgul oldukları ve Tanrı tarafından müminlere savaş sırasında yardımcı ordu olarak kullanıldıkları, bazılarının arşı taşıdıkları, bazılarının insanların davranışlarını ve niyetlerini gözleyip kayda soktukları, örneğin mescit ya da cami kapılarında bekleyip gelenlerin adını deftere yazdıkları, insanlar hakkında tanıklık yaptıkları, bazılarının ahirette müşrikleri toplayıp cehenneme sürdükleri, bazılarının cehenneme bekçilik ettikleri, bazılarının cenneti müjdeledikleri ve hepsinin de Tanrı'yı ve Muhammed'i yüceltmek gibi büyük görevleri olduğu kabul edilir. Hemen eklemek gerekir ki Tanrı'nın emrinde çalışan ve onun iradesinin infazcısı durumunda bulunan bu meleklerin en önemli görevi Kur'an'ın bildirdiğine göre Muhammed'e salavat getirmektir. Zira Kur'an'da Allah ve melekleri Peygamber Muhammed'e salavat getirirler. K 33 Ahzab suresi ayet 56 der. Her ne kadar halk arasında meleklerin zarif, latif ve iyi huylu, güzel varlıklar olduğu sanılır ve bu nedenle yumuşak kalpli, temiz ahlaklı, nur yüzlü kişilere genellikle bu nitelik yakıştırılır ve örneğin melek gibi insan denilir ve hatta meleklerin peri kızları gibi güzel oldukları söylenir ise de melekleri dişi olarak kabul etmek İslam'a göre dinsizlik sayılır. Nitekim Muhammed, melekler Allah'ın kızlarıdır şeklinde konuşan Mekkelileri Allah'la cinler arasında bir soy bağı icat etmekle suçlamıştır. İddiası o olmuştur ki, Tanrı melekleri dişi yaratmamıştır. Ne var ki bunu söylerken, kendi kendisiyle bir kez daha çelişkiye düşmüştür. Çünkü Kur'an'a koyduğu ayetlerde Tanrı'nın her varlığı çifter çifter, biri erkek ve biri dişi olmak üzere yarattığını söylemiştir. Her varlığı bu şekilde yaratan bir Tanrı'nın melekleri neden sadece erkeklerden yaratmış olduğunu bildirmemiştir. Muhtemelen bunu açıklamanın kolay olmadığını bildiği için. İslam bilginleri arasında melekleri ne erkek ne de dişi olarak tanımlamanın doğru olmadığını söyleyenler varsa da, Beyzavi gibi büyük yorumcular, Tanrı'nın her hususta erkek cinsini dişiye tercih ettiğini ve değer olarak ne varsa her şeyi ve bu arada melekleri erkek olarak var ettiğini belirtirler. Öte yandan meleklerin cinsiyetsiz olduğunu ileri sürenler de yok değildir. Fakat her ne olursa olsun şu muhakkak ki İslam'da melekleri dişi kabul etmek uygun bir şey sayılmamıştır. Nitekim Muhammed kendisine muhalif olan Kureyşlileri küçültmek ve Tanrı düşmanı olarak göstermek için onların Tanrı melekleri dişi yarattı, kızları tercih etti, kendisine dişilerden melekler edindi şeklinde konuştuklarını ileri sürerdi. Başka bir deyimle meleklerin dişi olarak yaratıldığına inananları Tanrı'ya hakaretle suçlardı. Oysaki Kureyşlilerin bu şekilde konuşmaları dişiyi küçültmek ya da Tanrı'ya hakaret için değil, fakat aksine yüceltmek içindi. Kutsal saydıkları Lat, Uzza ve Menat gibi ilahları onlar Tanrı'nın kızları olarak görürlerdi. Öte yandan tüm melekleri de aynı şekilde Tanrı'nın kızları şeklinde tanımladıklarından bu ilahları meleklerle bir ayarda tutarlardı. Hatırlatmakta yarar vardır ki, Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra Kureyşlileri kazanmak amacıyla bir aralık bu dişi ilahları benimsemeye devam etmiş ve hatta Kur'an'ın Necm suresini okurken, "Bana Lat, Uzza ve üçüncü olarak Menat'ı haber verin. Bunlar yüksek mahalden uçan turna kuşlarıdır, kızlardır. Bunların şefaati beklenir. K53 Necm suresi ayet 19-20 demiştir. İşte bu şekilde konuşması ve ilahlarını bu şekilde anması Kureyşlileri sevindirmişti. Muhammed'e inanan Müslümanlar da bu yukarıdaki sözlerin Tanrı'dan geldiğini sanarak vahiy edileni kabul etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki Muhammed surenin sonundaki "Artık Yaradan'a secde ediniz, ibadette bulununuz" ayetini okuduğu zaman bu emre uyup o nasıl bu ilahlara secde ettiyse onlar da o şekilde secde etmişler ve bu işe pek memnun olan Kureyşliler, "Muhammed bizim putlarımızı överek güzel bir surette andı" diye adeta bayram etmişlerdir. Kureyş'ten başka Urularda da müşrikler ilahlarını böylece andığı için hoşlanmışlar ve secdeye kapanmışlardır. Ne var ki Muhammed'in bu kurnazlığı Kureyşlileri kandırmaya yetmemiştir. Her ne kadar onun sözlerinden memnun kaldıklarını söylemişlerse de, "Tanrı huzurunda ilahlarımız bize şefaat eder, bizim ilahlarımıza ibadet edersen biz seninle bir oluruz" diye diretmekten geri kalmamışlardır. Böyle bir teklifi kabul ettiği takdirde Lat, Uzza ve Menat gibi ilahları Tanrı huzurunda şefaatçi olarak benimsemek ve dolayısıyla peygamberliğe veda etmek gerektiğini düşünen ve üstelik Kureyşlileri kendisine çekemeyeceğini fark eden Muhammed, fikir değiştirerek şeytanın işe karıştığını ve bu yukarıdaki sözlere ağzına tıkmış olduğunu bildirmiş ve bunu kanıtlamak üzere Tanrı'dan şu ayetin geldiğini söylemiştir. "Ey Muhammed, senden önce gönderdiğimiz hiçbir elçi ve peygamber yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Allah şeytanın karıştırdığını giderir. Sonra Allah kendi ayetlerini tahkim eder." K22 Hac suresi ayet 52. Görülüyor ki Muhammed, Kureyşlileri kandıracağım diye kendisini şeytanın oyunlarına gelebilir durumlara sokmuştur. Bunu yaparken her şeyi Tanrı irşadıyla yapmış olduğuna dair söylediği sözlerin ya da kendi şeytanının Müslüman olup her daim kendisine yardımcı bulunduğuna dair yaptığı konuşmalarının muhtemelen hatırlanmayacağını düşünmüş olmalıdır. Zira Tanrı irşadına göre davranan ve Müslüman imanına saplı bir şeytana sahip bulunan bir kimsenin şeytan oyunlarına gelmeyeceği aşikardır. Bütün bunlar bir yana ve her şeyi yapmaya ve yok etmeye kadir bir Tanrı'nın Muhammed'i yanıltmakta olan şeytana haddini bildirmemesi ve onu tümden yok etmemesi ayrıca üzerinde durulması gereken bir muammadır. Fakat ne olursa olsun olay odur ki Kureyşliler Muhammed'in bu fikir değiştirmesi üzerine, "Muhammed bizim ilahlarımızı iyilikle andığına pişman oldu. Bu sözlerini değiştirerek şimdi başka sözler söylüyor" diye konuşmaya başlamışlardır.